bu insanların zamanı ve parası çok kıymetli. Herhalde Türkiye'ye yatırım yapma niyetinde olmasalardı Türkiye'ye gelmezler veya Atilla Eşler'e gibi bir adamla uğraşmazlardı. İstihdamı ne yapacaksın? Çok büyük işsizlik olacak. Bedeli ödemek istemiyorsan oğluna kızına devrediyorsun abi. Yani bu olacak, bunun kaçarı yok.
Atiye Bey, merhaba, hoş bulduk.
Merhabalar Semih, hoş geldiniz.
Bu güzel evinizde bizi aradığınız için tekrar teşekkür ederiz.
Estağfurullah.
Çok kibar bir giriş yaptık. Çünkü bugün Cumhuriyetimizin bayramlarından bir tanesi. Biz bu çekim yaptığımız gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Mustafa Kemal Atatürk'e ve bizi bugünle yaşatan herkese, tüm kurucu kadroya çok şükranlarımızı sunarım.
Bütün bu dileklerine katılıyorum. 21. yüzyıl Atatürk'ün kurduğu Türkiye'nin yüzyılı olacak. Atatürk'ün kurduğu yüzyıl.
Güzel, umut verici bir başlangıç yaptık. Ama mevcut durum o kadar parlak değil.
Evet, siyasi olarak da ekonomik olarak da ciddi bir türbülansın içine girdik artık. Giriyoruz da demiyorum. Önümüzdeki günlerde pek çok taşın çok hızlı bir şekilde oynadığını ve hem sosyal hem de ekonomik açıdan beklenmedik kesimleri çok rahatsız edeceği düşüncesindeyim. Sanırım en büyük taş ekonomiden gelecek. Ama AKP, MHP içinde de çok ciddi sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Orada da bir takım parçalanmalar veyahut da çok hiç beklenmedik yönde politika değişiklikleri görebiliriz kanaatindeyim.
Evet, hepsini konuşacağız. Ne konuşacağız? İstiyorsanız onları sayayım.
Lütfen.
Mehmet Şimşek Amerika'daydı. Oradan yaptığı bazı açıklamalar gündem yarattı. Bugün de düşen açıklamalar var. Ve Türkiye siyasetinde de yankı buldu. Genel olarak Mehmet Şimşek'in açıklamalarını soracağım. Bir de faiz kararı açıklanacak bu hafta. PPK var. Yani bu hafta PPK'da ne yapardan ziyade faizin olması gereken seviye ekonomi üzerinde nasıl bir bedel yaratacak, nasıl bir tahribat yaratacak, ne yapmamız gerekiyor? Genel olarak bir kapsamlı bir ekonomi paketi de çok konuşuluyor. Onların hepsini size soracağım. Tabii ki benim kısa sorularım da var farklı alanlardan. İstiyorsanız Mehmet Şimşek'e başlayalım.
Tabii ki.
Siz yurt dışına çok çalışmış, o arada hala çalışan bir insansınız. Mehmet Şimşek'in bir kelimesinin üzerine çok takıldı. Önce onu sorayım. Birazdan magazinsel bir şey. O konuda açıklama da geldi Mehmet Şimşek'ten.
Normal kullanım.
Öyle mi?
Evet, %90.
Yine Mehmet Şimşek'e destek verdiniz yani.
Kesinlikle vardı. Evet. Ya bir de böyle yani hani muhalefetin yanında Sayın Bahçeli'nin de bu konulara kafayı takmasını çok komik buluyorum açıkçası. Türkiye maalesef böyle teferruatta boğulduğu için işin öznesine inemiyor. Yani orada cümle çok önemli. Bizim halkı, milleti, yerelleri neyse ikna etmemiz lazım. Ve kredibilite hakikaten üzerinde konuşulması gereken bir şey. Mesela aslında tartışma şu olmalı. Bu ikna görevini Mehmet Şimşek üstlenebilir mi? Üstlenemezse Cumhurbaşkanı topa girmeli mi? Ne yapmalı gerekir? Ne yapması gerekir? Ama işte buradan yani Türkiye'de genelde finansal okuryazarlık düşük olduğu için locals kelimesine takıldık. Ben o haberi de okudum. Mesela Reuters kendiliğinden düzeltti. The Nation olarak düzeltti. Ama biz de kendi şeyimizde, mesleğimizde locals kelimesini kullanırız. Bunu da yabancılarla karşılaştırma anlamında. Orada da foreigners demeyiz. International investors deriz. Çünkü alternatifi İngilizce'de resident ve non-resident investors'dır. O da uzun oluyor. Locals deyip geçiştiriyorlar.
Esas tam Cambly reklamı aracımız bölünmüş.
Neredesin Cambly? Unutma bizi.
Şimdi Mehmet Şimşek New York dönüşü Anadolu Ajansı muhabirine demeç verdi. Orada bayağı pozitif bir tablo çizdiğini söyleyebiliriz. İşte yatırımcı ilgisi mükemmeldi. Çok takdir ediyoruz. Çok büyük ilgi var. Sabahtan akşama toplantı yaptık. Türkiye'nin mesafe kat ettiğini düşünüyorlar gibilerinden söyledi. Siz de yabancı kaynakları takip etmişsinizdi. Sizce nasıl geçti bu ziyaret?
Çeşitli açılardan değerlendirmek gerekir. Ben müsaadenle Fatih Karahan ayrı yaptığı toplantıları da değerlendireceğim. Uluslararası basın kaynakları yanında Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan'ı bizzat ya Zoom vasıtasıyla ya o odada bulunarak izlemiş. İki kişiyle görüşme şansı oldum. Bir de bu konuda çok ilgi duyanlar Cansu Çamlıbel, T24'te Tim Ash'le bir röportaj yaptım. Evet, ilgi çok büyüktü. İki, evet, genelde mesajlar pozitif olarak algılandı. Üç, ama bazı şüphelerin giderilmiş olmadığı düşüncesindeyim. Dört, aslında bu geçen seneyle bu sene arasındaki farkı çok güzel anlatan bir şey. Mehmet Şimşek'in ve Fatih Karahan'ın performansı faizler yükseltilecek mi değil, ne kadar yükseltilecek, daha fazla sıkılaştırma yapmaya cesaret edecekler mi üzerine yoğunlaştı. Yani hatırlayalım, izleyicilerimizi de hatırlatalım. Mehmet Şimşek iş başına gelince piyasa demişti ki Mehmet Şimşek faizleri %25'e evet. kadar arttırmak için izin almıştı. Onun üstüne çıkamaz. Evet. Ve bu çok uzun süre Türkiye'ye yabancı sermaye girmesini engelledi bu görüş. Ama şimdi görüyoruz artık faiz arttıracak mı ya da faiz indirmeye zorlanacak mı değil, ne kadar arttıracak, ne kadar arttırması gerekeni tartışıyoruz. Dolayısıyla çok olumlu geçtiğini düşünüyorum. Bir de benim, yani bununla bağlantılı mı, şahsi izlenimlerimi sunabilirim. Bir kez daha söylüyorum. Ben danışmanlık yaptığım müşterilerimle para ilişkim yok. Yani hisse senedi, tahvil, mahvil alıp satmıyoruz. Ben sadece rapor satıyorum onlara. Ama gerçekten çok büyük ilgi var. İşte dün akşam önemli bir fon yöneticisiyle görüştük. Yarın bunun yayınlandığı gün bayağı büyük 4 şirket beni davet etti. İzlenimlerimi anlatmak için. Şöyle basit bir çıkarım yapıyorum. Bu insanların zamanı ve parası çok kıymetli. Herhalde Türkiye'ye yatırım yapma niyetinde olmasalardı Türkiye'ye gelmezler veya Atilla Eşler'e gibi bir adamla uğraşmazlardı diye.
Mesela 200 sene öncesinde bunlar yapılmıyor muydu toplantı?
Yoktu. Yani bir sene öncesine kadar bizim müşteri temaslarımız hem trafik hem Zoom olarak bayağı düşmüştü. Mayıs seçimlerinden önce canlandı, sonra duruldu. Çünkü kimse inanmadı Mehmet Şimşek'in başta görevde kalabileceğine. Şimdi Mart seçimlerinden önce yeniden arttı. Şu ayrımı da yapmak lazım. Dediğim gibi Eurobond, CDS piyasalarında işlem yapanlar hep geldiler. Ama hisse senedi piyasasına hiç ilgi yoktu. Şöyle söyleyebilirim. Pandemiden bu yana ilk defa görevi, temel misyonu hisse senedi alıp satmak olan fonların Türkiye'ye geldiğini ve ilgiyle bizi davet ettiklerini görüyorum.
Peki Fatih Karahan dediniz. Fatih Karahan da işte faiz artışı artık bitti de diye yansıdı. Sonra onun bir düzeltmesi gibi bir açıklama da yansıdı. Siz bu Fatih Karahan'ın işte faizle ilgili yurt dışında böyle mesaj vermesi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Öncelikle şunu söyleyeyim. Görüştüğüm bu iki kişi yıllar sonra ilk defa karşılarında gerçekten makroekonomiyi anlayan ve sorulara makul ve rasyonel cevaplar veren bir insan buldukları için çok memnun olduklarını söylediler. Bu cevap maalesef Gaye Erkan Hanım döneminde kapsıyor. Yani ondan da çok daha başarılı performansını buluyorlar. Kapalı kapılar arkasında aslında artmayacak diye bir söz yok yani. Biraz anlatmak lazım. Şimdi Merkez Bankası samimiyetle ve daha çok sanırım orada Fatih Karahan da diğer guvernörler de Cevdet Akçay'ın model çalışmasına dayanıyorlar. Sene sonunda olmazsa bile 2025'in ilk çeyreğinde Merkez Bankası hedefi olan 32-35 aralığında rakamlarda hep yanılıyorum, izleyicilerim affetsin, varacağımızı düşünüyorlar. Dolayısıyla faiz arttırma yok sözünün kökünde bu yatıyor. Ama kapılı kapılar arkasında eğer işte Mehmet Şimşek'in dediği gibi yerelleri ikna edemezlerse daha fazla faiz arttırmadan da kaçınmayacakları mesajı verilmiş.
Ama Devlet Bahçeli mutlu değil bu işten.
Devlet Bahçeli evet, Kemal Derviş'ten de mutlu değildi. Orada bir kere ben hani bilmiyorum Sayın Bahçeli bunu mu kastetti ama Mehmet Şimşek'in bir Kürt kimliği var. Eğer yanlış hatırlamıyorsam en azından evet, o bölgeden geliyor. Dolayısıyla o benzetmeleri biraz çok yanlış ve çirkin buldum. Çünkü hemen arkasında orada Dem Parti'ye geçirdi. Olayı şöyle görüyorum. Erdoğan'la Bahçeli arasında hangi alanlarda siyaset yürüteceklerine veyahut birbirleriyle çatışacaklarına dair çizgiler belirlenmiş. Burada ekonomi şeye ait, Erdoğan'a ait. Ha Bahçeli söyler, şikayet eder ama bunu bir ittifakı bozma meselesi olarak göreceğini düşünmüyorum. Ama öteki taraf, Kürt meselesi tamamen Sayın Bahçeli'nin şeyine bırakılmış, inisiyatifine bırakılmış. Ve o anlamda konuşmamızın başında sordun, önümüzdeki günlerde önemli sıkıntılar yaşayabiliriz diye. Çünkü Bahçeli demin de kapatılması, yani Kürt siyasi faaliyetinin sona erdirilmesini istiyor. Negatif yönlerini de görelim o toplantıların. Yani bize de sorduklarını da söylüyoruz. Şimdi en büyük badire Mehmet Şimşek görevde kalacak mıydı? Psikolojik bir engel de onu aştık. Şimdi ikincisi ne kadar iş yapabilecek? O konuda da benim cevabım, yani bu sene çok rahatız, bayağı iş yapar. Peki bu seneden sonra ne olur? Bu seneden sonra çok zor cevabını veriyorum. Dolayısıyla gelecek olan yatırımcı yine temkinli gelecektir. Çünkü çoğunun yatırım ufku bir yılın üstünde. İkincisi global ortamı konuşmak lazım. Yani gelişmekte olan piyasalardan çok ciddi bir kaçış var. Bunun sebebi de bugün Financial Times başlık attı. Artık büyük yatırımcılar Fed'in faiz indirmesini değil, faiz artırmasını evet. fiyatlamaya başladılar. Genel kural, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, kredi notları çok yüksek olsa dahi güçlü dolar ve yüksek Amerikan tahvil faizinden zarar görürler. Dolayısıyla her ne kadar Mehmet Şimşek'in yapabilecekleri konusunda iyimserliğimi korusam ve desteğimi sonuna kadar sürdürecek olsam da global konjonktürden dolayı mucizeler beklenmemeli diyorum.
Devlet Bahçeli'ye dönersek kısaca. Devlet Bahçeli'nin açıklamasının Mehmet Şimşek'in geleceğini tehlikeye atmadığını düşünüyorsunuz değil mi? Öyle bir risk teşkil etmiyor.
Hayır yok. Öyle bir şey. Mehmet Şimşek'in geleceğini bir tek şey tehlikeye atabilir. CHP ekonomi alanında bir sözcü bulur parti içinden. Yani bu insan bütün Türkiye'de dinlenir ve Mehmet Şimşek'in yalnız hatalarını veyahut da programın cefalarını değil, bu iş daha iyi, daha sosyal demokrat yöntemlere nasıl çözülür? Onu halka anlatmaya başlar ve o zaman CHP Sayın Özgür Özel'in dediği gibi anketlere bakarak erken seçim için bastırmaya başlar.
O zaman da, işte.
O zaman da kimse dayanamaz yani. Evet.
Teşekkür ediyoruz. İkinci konumuza geçiyoruz. Zaten biraz önce bahsettik faizle ilgili açıklamalardan. Şimdi önce şunu sorayım. Ne yapacak Merkez Bankası bu hafta?
Basketecek.
Evet. Şaşırtıcı bir şey değil. Peki bundan sonra bu gördüğümüz faiz, politika faizi seviyesi, gördüğümüz en yüksek politika faizi mi olacak?
Yok, hayır, kesinlikle değil. Aksine her konuşmamızda bu konuda biraz daha kötümserleşiyorum. Yani geçmiş sohbetlerimizde politika faizini şu anda 50-53 arasında oynayıp gidip geliyor. En az 60 olması gerektiğini iddia
evet,
etmiştim.
Söylemiştim.
Şimdi bunu 65-70 bandına çektim. Çünkü bir, Türkiye'de enflasyonun ne kadar yapışkan olduğunu gördük. Henüz enflasyon üzerinde seçim döneminde yapılan harcamaların etkisini görmedik. Üçüncüsü ve en önemlisi bu. Yani tamam, yeni vergi artışı yok, eyvallah. Hani bu sözüne inanıyorum Mehmet Şimşek'in. İyi ama abi bu elektrik ve doğalgaz sübvansiyonları nereye kadar gideceğiz?
Yazın peyderpey yapacak dedi.
Ama o da enflasyon. Ne kadar peyderpey yaparsan yap, kışın o fiyatları ödemeyecek. Yani yazın yapıp kışın indirecekler.
Ancak hissetmeyi azaltabilirsin.
Hissiyatını azalt. Emekliyi kurtarırsın.
Peki şimdi faiz artsın, tamam. 60 olsun, 70 olsun. Ne gerekiyorsa olsun. Ama bunun da bir bedeli var. Yani siz bir bölüm önce zaten çok ciddi bir yoksullaşma olacak demiştiniz.
Çok ciddi bir bedeli var.
Emekliler, çalışanlar üzerinde zaten ona bayağı da çekiyor bunu. Daha da çekecek. Ama bir de tabii iş dünyası üzerinde bedeli var. Biraz bu bölümde onu konuşalım. İşveren için, şirketler için bu faiz artışları nasıl bir yansıması olacak? Nasıl bir bedel yaratacak o tarafta?
Önce bir kez daha kredi kartı ve tüketici kredisi borcu olanlara söyleyeyim. Bakın, eğer makul bir nedenle aldıysanız ve vadesi geldiğinde yeniden almayacaksınız, tamam, hiç bu konuyu, bu kısmı geçin. Ama siz düzenli olarak gelirinizi takviye etmek için kredi kartı borçlarınızı ve tüketici kredilerini kullanıyorsanız, gelecek sene ödediğiniz faiz 2 misline çıkacak. Yani hazır olun ona göre. İcra iflasla başınız belaya girebilir. Gelelim iş kesimine. Türkiye'de şirketler çok büyük kar ediyorlar, eyvallah, ama bunun büyük bölümü enflasyondan geliyor. Şirket verimliliği çok düşük. Gerçek anlamıyla kar edebilenler sektörlerinde tekel ve de oligopol durumuna gelmiş olanlar. Onun dışındakilerin çok ciddi para kazandığı söylenemez. Yani olaya şöyle bakmak lazım. Bir şirket 100 lira sermaye koyup 50 lira para kazanıyorsa bu para kazanmış sayılmaz. Çünkü şu anda 2 yıllık devlet tahvilinin faizi 52, mevduat faizi 60. Yani o adam bankaya parasını koyup ya da kadın tatilini yapıp bedava faiz toplayacağını risk alıp iş yapıyor. Bu anlamda zararda. Türkiye'de böyle çok şirket var. Türkiye'deki şirketler hiçbir zaman zaten borç yönetimini bilemediler. Ve Türkiye Erdoğan iktidarının başından itibaren aslında kısa bir dönem hariç fevkalade gevşek bir para politikası izledi. Bu global konjonktürün getirdiği bir şeydi. Dolayısıyla şirketler, yalnız Türkiye, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir zaman borçlarını yönetme konusunda bir sıkıntıya girmediler. Ve şimdi girecekler. Daha önce de bahsetmişimdir belki ama IMF'nin zombi şirketler araştırması var. Türkiye onların araştırma yaptıkları ülkeler arasında bir numarada, %20'ye yakın yani, ki bunların çoğu küçük şirketler. Herhangi bir ekonomik senaryoda ya da faiz senaryosunda hayatiyetlerini sürdüremeyecekler. Peki bunlar nasıl ayakta kalıyor diye sorabilirsiniz. Gayet basit. Eskiden bir şirket 30 gün kredi borcunu ödemediğinde banka bunu riskli kredi olarak yazar ve bir takım cezalar öderdi. Sermaye karşılığı ayırırdı, karşılık ayırırdı vesaire. Şimdi artık BDDK şirketler batmasın, bankaların sermaye yeterlilikleri aşınmasın diye bu kuralları böyle çok affedersin iç çamaşır lastiği gibi gevşetti. Dolayısıyla bankalarda bir şirketi batık ilan edip onu icraya ya da konkordatoya davet edip zarar yazmak yerine çok yüzdürüyorlar. Böyle yüzdürülen yüz binlerce şirket var.
Peki buna batmak mı? Batırmak mı?
İkiye ayırıyoruz bunları. Ayrım teknik olarak çok basit de pratikte zor olabilir. Bir, artık hayatiyetini kaybetmiş olan şirketler. Bunları batıracaksın. Yani toplum bu zarara katlanacak. Onların yerlerine daha verimli, daha ufak şirketler alacak. İki, öngöremedikleri veyahut da geçici konjonktürel sorunlar yüzünden bu hale düşmüş olan şirketler. Mesela bir şirketin aslında çok iyi bir muamili vardır. Avrupa'ya ihracat yapıyordur ama Avrupa ekonomisi son iki yılda durduğu için zarardadır. O şirketi kurtarırsın. Veyahut da yine Türkiye mesela şu anda bizim senede 6 milyar dolar İsrail'e ihracatımız var. Bu pulu birden kestik herhalde. Öyle diyorlar. Herhalde. Diyelim, varsayalım. Şimdi oraya yani tek pazarı orası olan bir şirketi batırmak adil midir?
Değildir. Ama çok mikro bir şey değil mi bu? Bunu yapmak kolay değil.
İşte onu söylüyorum. O yüzden de ben hep IMF'nin gelmesi gerektiğini önerdim. Çünkü Türkiye'de böyle bir bilgi birikimi yok. Yani bunu kimse yapamaz. Ali Ağaoğlu çıkarttınız. Çok evet. Severim ve her zaman takdirle izlerim. Bu yayını da izledim. Ona İstanbul yaklaşımını sor. O zamanlar BDDK'da çalıştı. Çok büyük işler yaptı aslında. O çok basitti. Çünkü şirket sayısı 1000'in altındaydı. Şimdi Türkiye'de yüz binlerce bu durumda şirket var. IMF bunu İrlanda'da yaptı. Dünyanın birçok yerinde de buna benzer programların başında durdu. Her şeyden önce gelip bu işin doğru yapılması için bize danışmanlık yapması lazım. Bu BDDK kuralları dünyanın kabul ettiği çerçeveye geri getirilince bankaların şu anda resmi verilerde ilan ettikleri batık kredi oranlarının %2 civarında değil belki %10-12 civarında olduğunu göreceğiz. Kamu bankalarında bu oranın çok daha yüksek olmasından şüpheleniyorum. Dolayısıyla bunların yeniden sermayelendirilmesi gerekecek.
Kamu bankaları.
Kamu bankaları kesinlikle. Yani o konuda benim konuştuğum diğer uzmanlar da emin. Orası yani bu arada yani orada çalışan herkese de saygım büyük. Çoğu gelip elimi sıkıyorlar. Onlar yanlış anlamasınlar. Siyasi kararlı oluyor bunlar. Çiftlik orası ya. Tabii. Bunu hepimiz biliyoruz yani.
Kastenli.
Özel bankalara da büyüklerine bu yönde baskılar var ama isim vermeyeyim. Dava ediyorlar sonra. Neyse. şimdi bir, bankalar temettü ödemeyecek uzun zaman. İki, özel bankaları konuşuyorum. Bazıları muhtemelen ana sermayedarlarından sermaye takviyesi isteyecek. Yani para koymaları gerekecek bankaya. Bizim bu ekonomideki son, yani güzel anlamdaki patlama, seçim harcamalarından kaynaklanan, patlamadan önce yaptığımız araştırmalara göre, başkalarına da sorarak, Türkiye'deki batıkların milli geliri oranı %10 ile 20 arasında. Yani 10-100 milyar dolar oluyor galiba. %20-200 milyar dolar. Bankacılık sektörünün sermayesini hatırlamıyorum ama dikkat edersen ya da izleyicilerimiz dikkat ederse şimdi hepsi sermaye benzeri dolar cinsinden tahvil ihraç ediyor. Çünkü onlar da olayın farkındalar. Şimdi o boyutunu bir kenara bırak. Bankalar şirket patronu ne yapıyor bizim umurumuzda olmamalı. Çünkü biz sosyal demokrat bir kanalız. İstihdamı ne yapacaksın? Çok büyük işsizlik olacak. Maalesef iki türlü işsizlik var. Bir, geçici. O kişinin şirketi atar ama o kadının geçerli becerileri vardır. Veyahut da başka alanlarda az çok kendini idame edecek bir iş bulundurur iyi ama yani sadece bir tek şirketten ekmek yiyebilen, orada evet. İşte böyle gönül uğruna tutulan veyahut da yaşları 50 yaşan insanları ne yapacaksın? Resmi rakamlarda 8'e kadar düştü, 15'e kadar. Geniş kapsamlı işsizliğin de %30'a kadar tırmandığı bir ortamdan bahsediyor. Korkunç bir şey. Ya bunu bedeli ödemek istemiyorsan oğluna kızına devrediyorsun abi. Yani bu olacak. Bunun kaçarı yok.
Ya onu diyecektim. Bir yan yol yok mu? Bir kolay bir çözüm. Bir yardımcı olsanız bize.
İşte yani IMF isteyen standby kredisi alırsın.
Onu da.
Ya evet ama
bunu
yani.
Bunu isteyecek yani sonuçta IMF'de.
Evet,
yani.
Evet. Ama hayır. Şu farkı var. Bir, şimdi sen bütün bunları yaparken bir de makroekonomiye zarar verebilirsin. Veyahut da yapmaktan kaçınabilirsin. Enflasyon sorunuyla sürekli boğuşursun. Bunlara mani olabilir. İkincisi, bu şirketler belki Türkiye'de kurtarılamaz ama uluslararası bir tedarik zincirine eklemlenerek yaşamları sürdürülebilir. Veyahut da istihdam sıkıntısını o şekilde aşabiliriz. Dolayısıyla Türkiye'ye yalnız borsaya, bonoya tahvile değil, bu batık şirketleri almaya yönelik de sermaye çekmek lazım. Bu pandemi döneminde yine eski tartışmayı hatırlatayım. Geldi Goldman Sachs filan. bankalara galiba batık kredileri için o şirketleri alıp işletmek ya da işte ne yapmak için gerekiyorsa 1 liraya 70 kuruş mu 60, öyle bir şey teklif ettiler. Ve bankalar reddetti. Çünkü yapmak zorunda 30 kuruş zarar yazacak. Şimdi bu yöntem geçerli olabilir. Gelip on binlerce şirketi alıp bankalara sermayeyi, parayı verirler. İstihdamın bir kısmı kurtarılabilir.
Peki şimdi o zaman şöyle özetlemek gerekirse. Ücretli çalışanlar, emekliler zaten alım gücü düşecek. Daha da düşecek. Zam yok muhtemelen. Özellikle asgari ücreti zam yapılması beklenmiyor. Şirketlerin zayıf oranları, işte sorunlu oranları batacak, iflas edecek. Oradan bir işsizlik yaratacak. Biz bunu ne zaman yaşayacağız? Yani bu yola girdiğimizi ne zaman göreceğiz?
Ya biz bunu yaşamaya başladık aslında. Yani.
Tabii.
Concordato yani. Google'a Concordato yaz. Bak karşına neler çıkıyor. Ciddi bir şekilde. Tekstilde başladı. Oradan gıdaya yayılıyor.
Yakında, o yüzden seçim sonuçları böyle oldu. Evet. Biraz da yani başladı.
Yakında işte. İnşaat girdilerine yayılacak vesaire.
Büyük batış olacak mı 2001'deki gibi sizce? Büyük şirketlerde. Yani 2001 evet. Krizlerinde çünkü...
Evet. Yani orada da, evet o 2001-2002 krizini bir kenara bırak. 2016-2017'deki yeniden yapılandırmaları hatırlasana.
Evet, o da var.
İsim vermeyelim. Çok sevdiğimiz bir evet, çikolata doğru. Şirketi. Çok sevdiğimiz bereketli bir enerji şirketi.
Güzel gönder.
Bunları kışın hissederiz. Yazın turizmde herkes evet. Yaşar bir şekilde. Ya bu sene rahatız. Yani ben sana söyleyeyim. Kışın dediğimde de gelecek sene Şubat'ta Mart'ta artık öflemeye püflemeye ağrıdan inlemeye başlarız.
Son olarak bu konuda şunu sorayım. Kamuda tasarruf, maliye politikanızın çok sıkılaştırması bizim işimizi kolaylaştırır mı yoksa yetmez mi?
Kolaylaştırır. Yani bu programın 4 ay alması lazım. Bunlardan 2 tanesi var. Bir faiz artırım, ikincisi Türk lirasını suni olarak değerli tutmak. Bunlar çalışıyor. Bunlarla elde edebileceğimiz noktalara bir yere kadar gelebiliriz. Ama 3, işte bütçe harcamalarını daraltma ve gelirler politikası. Yani bu yıllık zamların bir yıl sonraki enflasyon hedefine göre ayarlanması. Arz talep olarak arzı genişletemiyorsunuz. Her ülkenin bir arz yapısı var. Talebi daraltmalısınız ki fiyatlar düşsün. Bunu yapmak için para kanalını kullanıyorsunuz. Yüksek faiz işte otomatik konut evet. Talebi düşüyor. Ama bir de bütçe de bir talep yani halka gelir veriyor veyahut kendisi harcıyor. Devletin harcamalarını kısarsak o zaman faizleri daha az arttırmakla yetinebiliriz. En son olarak da dediğim gibi yani ekonomik yapıyı tamir ederek her büyüme oranında daha düşük enflasyon elde edebilecek hale getirmek. Ama bunun temelinde arkadaşlar herkes de biliyor ya. Türkiye'de yolsuzluk ve rüşvet ekonominin en büyük sorunu bu artık endemik hale gelmiş ve maalesef bu Erdoğan da değiştiremez. Çünkü o rejimin başında kendisi duruyor. Kendisini yarattığı bir rejim. Hakikaten bu konuda bir yol alınıp para ve bütçe politikasındaki ağır yük kaldırılacaksa Erdoğan önce kendi sarayının masraflarını kıssın. %50 tasarrufa gitsin.
Doğru, bu, itibardan tasarruf olmaz Atilla Bey. Hep bunu diyorsunuz, hep bunu söylüyorsunuz.
Ben biliyorum. Yok da kendi kariyeri burada. Ben Sayın Erdoğan sevdiğim ebediyen iktidarda kalması gerektiği birkaç sene çiçek diktirmesin ya da manda balı yerine ve şey yerine bilmem ne urfası şeyi hurması yerine.
Belediyede de tablo çıktı şimdi. Belediyede de küçük ilçe belediyesinde bir nasıl binalar nasıl ofisler var.
The fish stinks from the head. Bu da lokaliz gibi çok önemli bir finans deyimi. Balık baştan kokar.
Bir de imam var ama onu söylemiyorum.
Bak bu sefer sen uyum sağlığını koruyor.
Ben işte bayramda Aydın'daydım bir ilçeye gittim. Bir belediye binası da inanamazsınız. Yani tüm nüfusu oraya koysanız o belediye o binada yaşar. AK Parti giymiş belediye başkanı. Hatta ilçede memnun yani çalışma yaptı falan diyorlar. Ama kaybetmiş CHP'yi. Ben dedim ki yani tabii kaybeder ya bu binayı buraya diken adam. İlçedeki en büyük bina açık ara bu.
Diyorum ya AKP çok acı çekecek diye. Yani evet. İnsanlar küçümsüyorlar ama burada mesele enflasyon ve emekliler değil. Bu izleyicilerimiz ben söyleyeyim.
İstakozdan meselesi.
İstakoz meselesi. Bu burada mesele herkes biraz daha fazla para kazanırken birilerinin çalması ya da haram yemesi göze batmıyor. Bize daralın derken ötekilerin istakoz yemesi ve belediye saraylarında, lüks banyolarında jacuzzi yapmaları çok fena arpalayacak AKP'yi. Evet. Ve bu konuyu değiştiremeyen çaresi yok yani.
Yani bir ara şey vardı ya Türkiye'de bundan 7-8 sene önce çalışıyor ama çalıyor. Çalışıyor ama çalıyor.
Çalıyor ama çalışıyor evet, olsun
yani.
Evet.
Yani Türkiye'de bu söylendi ve savunuldu. İnanılmaz bir şey yani. Evet. Sonra niye bugüne geldik? Tabii ki yakız yani. Evet, kısa soruya geçiyoruz. Erdoğan-Biden görüşmesi iptal olabileceği habere yansıdı. Dezenformasyon Başkanlığı bir açıklama yapmadı henüz biz bu yayını yaparken. Eğer iptal olursa ne anlamayız?
Öyle bir görüşme yoktu. Tamamen seçim kampanyası olarak böyle bir haber çıkartıldı.
Öyle mi
diyorsunuz? Böyle bir görüşme de olmayacak.
Ciddi misiniz?
Öyle mi? Amerika hiçbir zaman teyit etmedi. Dikkat edersen Erdoğan da yani gerçek bir görüşme olsa sık sık ben Biden'la görüştüğümde söyleyeceğim. Yok. Sonra da iptal edeceğim falan palavra. Olmadı öyle bir şey. Davet gelmedi hiçbir zaman.
Davet gelmedi.
Bunu Amerika'daki kaynaklarında teyit ettim bu arada. Yani mahkeme çağırırsa söylerim kaynağımı da.
Bizi kandırmışlar yine. Yine kandırdık.
Aynen abi.
Neyse ilk defa dedim. Bir şey olmaz. Elektrikli otomobile geri. Dediğim geleceğin teknolojisi işte araba piyasasını, otomotiv piyasasını toptan değiştiriyor dedik. Ama büyük bir çöküş içerisinde biz almamıştık. Bende elektrikli araç yok. Sizde de yok. Neden? Ne oldu böyle? Yine mi kandırdık?
Şimdi ben de bu konuya kafayı sardım. Daha önce de sormuştum. Elektrikli otomobillerin performans konusunda şikayet yok. Ama bakım istasyonları çalışmıyor. TOG alacaklar ve Türkiye'de bakım istasyonu kuracakları için çok önemli bir konu. Bak Amerika yani bu işe ilk başlayanlardan biri. Abi istasyonların %24'ü çalışmıyormuş. Düşün bir de Amerika dev bir coğrafya yani. Buradan çıktığını Erzurum'a gidiyorsun aileni ziyarete. Yolda her yerde benzin istasyonu var.
Tabii.
Mazot da var, doğalgaz da var, otogaz da var. Elektrik istasyonuna girdin kapalıysa ne yapacaksın? Bitti. O yüzden herkes hibrite dönüyor. İkincisi fiyatlar çok ciddi boyutta yükselecek. Çünkü
ne fiyatı?
Elektrikli araçların. Buna rağmen yükselecek.
Evet onu da anlamadım. Onu evet.
Çünkü Çin bütün dünya yetecek kadar kapasite üretti. Herkes ambargo uygulayacak. Hiç kimse Çin arabasını sokmayacak.
Peki bu da şu Çin dedimişken şunu sormak istedim. Şöyle bir senaryo da var. Çin pazarı domine edeceği için elektrikli araba piyasasına biraz sakinleştirmeye çalışıyorlar. Yani Çin her piyasaya girmesin diye. İşte BMW falan da Mercedes'e de hepsini elektriğe çevireceğiz demişti. Sonra ondan vazgeçtiler. Böyle bir, acaba bir ticari rekabette var mı? Yani Çin piyasayı domine etmesin diye elektrikli araç piyasasını olabilir, biraz baskılamaya tabii mı çalışıyorlar?
Çünkü elektrikli araçlar, yan teknolojiler, spillover dediklerimiz yani başka alanlara teknoloji üretebilecek kapasiteye sahip. Kesinlikle yani hele bir Trump başa gelirse AB de aslında bu yönde ilerliyor. Yani ticaret savaşlarına hazır olsun herkes. Kimse kimsenin kıymetli malını, teknoloji içeren malını içeri sokmayacak.
Evet.
Onun için yani Çin malı araba falan alacaksanız çok dikkatli olun.
Peki, otomobildikten sonra kulüpte geçelim.
Ahmet abi, hürmetlerimi sunuyorum sana. Sevgili Büyük Duman abi.
Ahmet Büyük Duman'ı kulaklığın içine atarım. Ne diyorsunuz konut piyasasına?
Mart'ta satışlar arttı, her şey yoluna girecek. Yani fiyatlar bu sene %200 falan. Mart'ta satışlar arttı. Otomotivde de seçimden önce evet. Son çabalar. Şimdi iddiaya giriyorum. Nisan'da yere çakılacak satışlar. Bu sabah Cumhuriyet'te bir haber çıktı. Ahmet Büyüktuman abimiz de şey oldu. Bu arada çok sevdiğim herkes biliyor. Kendisi de biliyor. İlk defa olarak 2 yıl aradan sonra inşaat maliyet endeksi,
evet.
İnşaat fiyat endeksi. Yani şu anda satıcı zarar ediyor. Demek ki piyasada çok ciddi bir stok fazlası var. Ellerindekini bir an önce en düşük fiyattan satıp bu işten çekilmek istiyorlar. Dolayısıyla düşüş devam edecek. Hele bir de faizler benim beklediğim gibi 60-70'e çıkarsa genelde bireysel konut pazarının %35'i falan ipotekli satışlardır. Evet. O zaten %18'lere indi. Yabancıları da kaçırıyoruz. Çok sevdiğim bir abimle program yaptım. O özelde söyledi. O Antalya'ya gitmiş. 40 bin Rus ve Ukraynalı evlerini satıp kaçmışlar çok pahalı Türkiye diye. O yüzden yani burada ben alay konusu olmaya devam edeyim ama siz yine yatırım için ev almayın.
Evet. Konutta işe iyiydi. Zaten hangi sektörde iyi o ayrı mesele de ama konutta hiç iyiydi. Yazın yediğiniz zuma, kışın sizi tırmara. Sürekli konut kredisi kampanyası yaparsanız bir noktada böyle olur. Adisyon boykotu.
Evet.
Destekliyor musunuz?
Destekliyorum kesinlikle.
Neden?
Yani ama toplumun...
İşçi maliyeti artıyor.
Evet.
Tarım enflasyonu, gıda enflasyonu çok yüksek. Kira maliyetleri de artıyor. Ne yapsın restoran sahipleri?
Ya şimdi bütün bunlar toplumun sivil ve gönüllü tepkisini göstermesine engel değil. Daha rasyonel çalışsın abi. Bana ne ya? Benim sorunum değil ki. Yani hani herkes kendi şeyine göre iş yapsın. Bir, dünyanın her yerinde zincir restoranlar ağırlıktadır bizde. Herkes her köşe başında 20 tane restoran, yarısı kapanacak tabii ki. Üçüncüsü, işçinize doğru dürüst para verin, daha verimli iş yaptırın. Ne bileyim, gıda şeylerinizi, tedarikinizi daha güzel yapın. Mesele şu, ben toplumun sevmediği konularda gönüllü olarak tepkisini belirtmesini çok seviyor. Hükümet yanlısı diyor. Ya tamam abi, umurumda değil, eyvallah, içki içmeyenler, Müslümanlar da içki boykotu yapsın, o da gayet güzel bir şey. İsteyen İsrail malı almasın. Gönüllü olduğu sürece bir sorun yok. Bu piyasa disiplinini sıkılaştıran, onu destekleyen bir şeydir. Ve verimsiz olanlar da çekilsin piyasadan açıkçası. Çünkü bunun alternatifini yaşadık ve çok ağır zarar verdi ve hala da yaşıyoruz. Fahiş fiyat cezaları. Evet. İki tercih var. Ya toplum karar verecek kimin hayatta kalacağını. İşte beğenmeyecek, pahalıysa gitmeyecek.
Hak etmiyor diyecek, gitmeyecek oraya.
Evet, değmez bu fiyata. Değmez. İkincisi, devlet diyecek ki ya bak sen çok yüksek fiyat. Yani devlet hakikaten bizden daha mı iyi iş yapacak bu iş?
Evet evet, devlet sokmaya gerek yok bu işe. Diyelim ve çok teşekkür ederim Atilla Bey, çok sağ olun.
Bu arada bir şey daha söylemek tabii istiyorum. Tabii ki buyurun. Ben çok çeşitli kişilerden Fenerbahçe'ye yapılan haksızlık konusunda teşekkür aldım. Galatasaraylıyım. Çok sıkı
ben de tepki aldım bu Galatasaray'a bak.
Evet, Galatasaray'ı sevmeye ve desteklemeye devam edeceğim. Dün akşamki maç, yani yine son dakika penaltısıyla Fenerbahçe beraber kaldı. VAR hakemi almamış. Ortada bir şey var mı bilmiyorum. Ama bu tartışma yıllarca bitmez diyor spor uzmanları. Bitmez. Sebebi de şu: o tartışmayı başlatan koşulları Erdoğan yarattı. Futbola da siyaseti soktu. Sevgili Cem Küçük'ün söylediği doğru olur. Fenerbahçe bir muhalefet partisi haline gelir. Bu arada biliyorsun Cem Küçük öyle diyor.
Öyle mi?
Fenerbahçeliler kaybettirmiş.
Niye?
Ben Cem Küçük'ü hiç kaçırmam.
Seçimi?
Evet. Onun bulunduğu sandıkta 4-5 tane Fenerbahçe formasıyla gelip oy kullananlar varmış.
Ben Fenerbahçe Galatasaray konusunda söyleyeceğim çok şey var. İyi bir Galatasaray olarak. Ama susuyorum çünkü çok tepki çekiyor. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Fenerbahçe'nin gönlünü hoş ettiniz yine. Ben de arkadaşlarımdan bu hakaret arayacağım sizin sayenizde. Teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.